Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 19. mektup Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nden 4. nükteli işaret. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın Allâmul Guyûb'un talimiyle haber verdiği umûr-u gaybiye hat ve hesaba gelmez. İcaz-ı Kur'an'a dair olan 25. sözde envana işaret ve bir derece izah ve ispat ettiğimizden geçmiş zamana dair ve enbiya-i sabıkaya dair ve hakayık-ı ilahiyeye dair, hakayık-ı ilahiyeye ve hakayık-ı kevniye ve hakayık-ı uhreviye dair ihbarat-ı gaybiyelerini 25. söze havale edip şimdilik bahsetmeyeceğiz. Yalnız kendinden sonra sahabe ve âl-i beytin başına gelen ve ümmetin ileride mazhar olacağı hadisata dair pek çok ihbarat-ı sadıkay-ı gaybiyesi kısmından cüz'i birkaç misaline işaret edeceğiz. Ve şu hakikat tamamıyla anlaşılmak için 6 esas mukaddime olarak beyan edeceğiz. Dördüncü nükteli işaretin özelliği, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadislerin, özellikle gelecekten haber veren, ihbar-ı bilgayb dediğimiz, gelecekten haber veren bir kısım hadislerin nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili bir kısım esasları, düsturları, kaide ve kuralları vermektedir. Bu kaide ve kuralları bilmezsek, o zaman Peygamberimizden rivayet edilen bazı hadisleri ya inkar edeceğiz ya da onları orijinal geldiği haliyle herhangi bir tevhile, tabire, bir izaha ve açıklamaya gerek görmeden aynı haliyle alıp başkalarının o hadisleri inkar etmesine sebep olabileceğiz. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in müteşabihatı olduğu gibi hadis-i şeriflerin de müteşabihatı vardır. Onların da tabiri, tevili, açıklaması ve şerhi gerekmektedir. İşte bu 19. mektup Peygamberimizin 300 kadar mucizesini bahsettiği için bunun başında Peygamberimizden gelen rivayetlerin nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili bir açıklama, bazı esaslardan bahsedecek. Bu paragrafı bir daha okuyup tekrar esaslara devam edelim inşallah. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allâmul Guyûb'un talimiyle haber verdiği umuru gaybiye. Bir defa dinimize göre Allah'tan başka hiç kimse geleceği, geçmişi, gaybi bilemez. Ancak Allâmul Guyûb'un ihbarıyla bilebilir. Yani Allâmul Guyûb Allah'ın bir ismidir. Gaybları bilen demek. Ancak o bilir. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı ancak Allah bilir. Ancak Allah gaybı hiçbir kimseye bildirmez ayet-i kerimesi var. Hemen ayet-i kerimenin arkasında ise İlla men irtada min rasul diyerek Allah-u Teala razı oldukları müstesna. Razı oldukları hariç, yani demek ki Allah'ın bildirmesi hariç, Allah razı olduğu kullarına bildirirse kulları da bilir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gaybı bilir derken, gaybtan haber verir derken, kendi kendine, kendi iradesiyle, kendi isteğiyle bilir anlamında değil. Kendi ilmiyle haber olur anlamında değil. Allah ona geçmişte, gelecekte, şimdi burada bir iki şey sayıyor. Mesela diyor ki, ihbar-ı bil gayb dediklerimizden bir tanesi mesela, Kur'an-ı Kerim'in haber vermesidir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Peygamberimize Allah vahiy ile bildirir. Peygamber Efendimiz de Kur'an vahiylerini okur. Ümmeti Muhammed de haberdar olur. Onun gibi Kur'an dışında Allah-u Teala'nın Peygamberimize bildirdiği bir kısım haberleri de Peygamber Efendimiz bize bildirir. Biz de haberdar olmuş oluruz. Öyleyse bu kuralı unutmayacağız. Zaman zaman bu tür yanlışlıklara girebiliyorlar. Üstadımız itikadi anlamda Peygamberimizin gaybtan, gelecekten haber vermesini Ehl-i Sünnet inancına göre şöyle özetliyor. Allamul Guyub'un talimiyle haber verdiği umur-u gaybiye hat ve hesaba gelmez. Allah'ın peygamberimize bildirdiği bir kısım gayb haberlerinin hat ve hesabı yoktur diyor. Enteresan. Mesela bakın size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Diyelim ki sabah namazını kaç rekat kılacağız? Burada Kur'an-ı Kerim'de yok. Bakın namaz kılmak Kur'an-ı Kerim'de var. Yani Peygamber Efendimiz'in gaybı bilmez anlayışını eğer kabul edersek o zaman dinde bir şey kalmaz elimizde. Mesela sabah namazı iki rekattır. Rükûsuyla, secdesiyle, namazın kılma şekliyle Allah bildirmiştir ona. Bu da bir gayıptır. Biz bilmiyorduk ki namaz nasıl kılınacağını. Yani gayıp denince bilmediğimiz her şey gayıptır. Namazın nasıl kılınacağını bilmediğimizden tutun, kıyametin kopmasına varıncaya kadar. Bakın şimdi burada özetliyor. Bir, geçmiş zamana dair. Geçmiş zaman deyince ta gidin ilk kainatın yaratılması anına. Hiçbir şey yok, Allah vardı. Ve Allah Nur-u Muhammed'i halk etti. Kainatın ilk, kainat ağacının ilk çekirdeği halk ediliyor. Yok iken var ediyor Allah. Oradan tutun, Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar geçmiş zamandır değil mi? Ya bunlardan kim haber verecek? Kainatın yaratılmasına, semavatın teşekkülüne, güneşlerin, yıldızların vesaire, arşın, kürsinin, o tür geçmiş zamana ait her şeyi haber vermesi gayıptır. Peygamberimizin onun için gaybtan haber vermesinin had ve hesaba gelmez deyince biz sadece işte ahir zamanda bazı olaylara haber vermiş diye sınırlandırıyoruz. Hayır. Bir defa geçmişten de haber veriyor Peygamber Efendimiz. Ya Kur'an vasıtasıyla ya da biraz sonra öğreneceğiz Peygamber Efendimizin değişik metot ve yollarla Allah'ın kendine ihsan ettiği bazı özelliklerle Allah ona ihsan ediyor. O da bize bildiriyor. Bu bir. İkincisi Enbiya-i Sabıkaya dair. Mesela Tevrat'ta, İncil'de geçmişle ilgili bazı bilgiler var. Peygamber Efendimiz onları düzeltiyor. Ya Kur'an vasıtasıyla ya da Kur'an dışında Allah-u Teala'nın kendisine bildirdiği bir kısım vahiy yollarıyla o kitaplarda geçen doğruları tasdik ediyor. Değiştirilmemiş, orijinal halde kalanları tasdik ediyor. O kitaplarda bize bildirilmeyen birçok şeyleri bize bildiriyor. Kitaplara o İncil ve Tevrat, Zebur gibi gerçekte hak iken sonradan değiştirilen o yanlış olarak konan şeyleri de düzeltiyor. Peygamberlerle ilgili geçmişe dair ne varsa onları da doğru ve hak olarak bildirmek bu da gayıptır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de sen onların yanında değildin diyor. Sen bilmezdin diyor Allah Peygamber Efendimiz'e. Nereden bileceğiz? Nereden bilecek? Allah bildiriyor. Peygamber Efendimiz mesela buyuruyor ki Peygamberimiz 310 küsür kadar Resul gelmiş. Yani kendisine peygamber, kitap verilen peygamber gelmiş. Sayı olarak 100.000'den fazla ama kitap verilenler 300'den fazla. Bunları bütün geçmişle ilgili peygamberlerin kıssalarından mesela Peygamber Efendimiz anlatıyor. Eskiden diyor 3 kişi vardı bir mağaraya sığındılar. Ve mağaranın kapısı örtüldü. Bir taş kaydı, kaya parçası kapattı. Üçü de hayatlarında yaptıkları hayırları Allah'a takdim ediyorlar. Allah'ım ben böyle bir hayır işledim. Bu hayır senin rızana muvafıksa kapıyı aç diye üçü de dua ediyor. Her biri dua ettikçe açılıyor biraz, kapı açılıyor. Bunu Peygamberin bize haber veriyor. İşte eskiden diyor bir kadıncağız vardı. Kediyi diyor hapsetti. Ve onun eziyet ederek aç kalmasına, susuz kalmasına vesile oldu. Vefat etti ve onun yüzünden cehenneme gitti. Yani Peygamber Efendimizin geçmişten haber vermesi de sadece Kur'an'la sınırlı değil. Kur'an dışında da Peygamber Efendimiz yine Allah'ın bildirmesiyle geçmişten haber veriyor. Başka? Peygamberlerle ilgili haber veriyor. Bir de hakayık-ı ilahiye dair. Bu da enteresan. Mesela Allah görendir, işitendir, bilendir, her şeyi yaratandır, her şeyi kayyumiyet ayakta tutandır. Allah'la ilgili bütün hakikatleri de gayıptır, biz bilemeyiz ki. Mahluk, Halık'ı bilemez ki. Ama Allah kendisine ait özellikleri peygamberine bildiriyor. Peygamber de bize bildiriyor. Bu da gayıpla ilgili bilgilerdir. Gayıpla ilgili bilgiler deyince sınırlandırmayalım yani. Had bir hesaba gelmez. Ya. Allah. Maşallah. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize Allah'ı tanıtan bir peygamber. Bize Rabbimizi, merak ettiğimiz Rabbimizle ilgili bütün özellikleri, isimleriyle, sıfatlarıyla, şuunat-ı zatiyesiyle bize anlatan bir zat. Ne kadar minnettar olmamız lazım değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile biz kainatın mahiyetini anlıyoruz. Kainatı yaratan zatın özelliklerinin farkına varıyoruz. Elhamdülillah. Bundan daha büyük bir nimet olamaz ki. Ama bu nimetin ne kadar farkına varabiliyoruz? Ne kadar şuurunda olabiliyoruz? Bir yabancı birisi İngilizce bir yazı yazmış. Orada anlatıyor. Diyor ki bir ama, gözü görmeyen bir kardeşimiz kendisine işte okumayı yazmayı öğreten, elleriyle okumayı yazmayı öğreten birisini soruyorlar. Diyorlar ki sen eğer görmek isteseydin kimi görmek isterdin? Demiş eğer ben o görmek dediğiniz şey neyse, nasıl bir şeyse bilmiyor ya. Eğer Allah bana bir görmeyi nasip etseydi, benim bu kadar derdimi çekip bana bu kadar iyilikte bulunan ustamın ne olduğunu, kim olduğunu, nasıl birisi olduğunu görmek isterdim. İlk olarak ona bakmak isterdim. Yani insan şöyle diyebilir. Hakikaten Allah bana bir özellik verseydi, ne istersin benden diye? Allah'ım, seni bize anlatan peygamberimiz dünya şartlarında en güzeli anlattı. Ama bir imkan verseydin, senin o peygamberinle beraber seni görmek isterdik. Der misiniz? Yani işte peygamberimiz Allah'ı bize sevdiriyor. Merak ettiriyor. Bu da hakayık-ı ilahiye. Bu da gayb, gayba ait olan şeyler. Bunları da Allah peygamberimize bildirerek bizi haberdar ediyor. Ne büyük şeref. Sonra hakayık-ı kevniyeye dair. Hakayık-ı kevniye yani var olan şeylere karşı. Hakayık-ı kevniye bu kainatta neler var? Hangi alemleri yaratmış Cenab-ı Hak? Bunlar da gayip olan alemlerden. Şimdi bir yıldıza ulaşmak için neler uğraşıyorlar? Ne kadar uğraşıyorlar? Allah-u Teala kainatta olan hadiseleri, olayları bize rahat bir şekilde bildirmek suretiyle Peygamber Efendimiz bize bildirmiş oluyor. Mesela kürsi, semavat, arş, bununla ilgili bilgileri biz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bildirmesiyle anlıyoruz. Az önce bir kardeşimiz söyledi, elektrik gitti, ışıklar yok, karanlıkta kaldı. Kabir hayatından bahsetseniz. Bak merak ediyor değil mi insan? Kabir hayatında ne olacak, bizi ne bekliyor? Bunların hepsi de gayba ait olaylardır. Kabirden sonra haşir meydanı nedir, ne olacak, nasıl toplanacağız? Sırattaki durumumuz, cennet ve cehennemle ilgili olayların bahsedilmesi, anlatılması. Bunlar hakayık-ı uhreviyeye dair ihbarat-ı gaybiyelerini 25. söze havale edip şimdilik bahsetmeyeceğiz. Yalnız kendinden sonra bütün bunlarla ilgili Peygamberimizin bize verdiği bilgiler var. Bunların hepsi kitaplarımızda geçiyor. Biz Peygamberimizin mucizesi, burada çok güzel bir ufuk açıyor bizde. Peygamberimizin mucizesi, gaybtan haber vermesi diye anlattığımızda hep kendinden sonra gelecekle ilgili verdiği haberler aklımıza geliyor. Böyle daraltmayın diyor. Olayı geniş tutun. Bahsettiğimiz şekilde Peygamber Efendimizin gaybtan verdiği haberler neredeyse sayılamayacak kadar çok. Ama biz diyor sadece Peygamber Efendimizin kendinden sonra kıyamete kadar gelecek ve özellikle sahabe efendilerimizle ilgili, ümmetiyle ilgili bazı gelişmeleri aktaracağız diyor. Yoksa sanmayın ki peygamberimizin mucizeleri, gelecekten ya da gaybtan haber vermesiyle ilgili mucizeleri sadece bunlardır. Sanmayın öyle. Ufkumuzu geniş tutuyor. Az önce örnek verdim. Sabah namazı rekatları gaybla ilgili bir şeydir. Bak peygamberimiz haber veriyor bize. Peygamberimiz anlatıyor bize. Evet. Yalnız kendinden sonra sahabe ve Ali Beyt'in başına gelen ve ümmetin ileride mazhar olacağı hadisata dair pek çok ihbarat-ı sadıkay-ı gaybiyesi kısmından cüz'i birkaç misaline işaret edeceğiz. Ve şu hakikat tamamıyla anlaşılmak için 6 esas mukaddime olarak beyan edeceğiz. Birinci esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın çendan her hali ve her tavrı sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Yani Peygamber Efendimizin günlük yaşayışından tutun, günlük. Biz ona adiyat diyoruz. Adet edindiğimiz, yani toplumda örf, adet, gelenek ve görenek anlamındaki adet değil. Risale-i Nur'da geçen adiyat, adi fiil gibi ifadeler bizim Türkçedeki kötü, çirkin anlamındaki adi değil. Halk arasında kullanılan adettir, gelenektir, görenektir anlamındaki adet değil. İnsanın yaratılışından getirdiği, insan olarak yapmak durumunda kaldığı, dinin yasaklamadığı, mubah bıraktığı her şeye adet denir. Adiyat dediğimiz, adet dediğimiz şeyler bunlardır. Mesela yemek yemek, insan yaratılışından getirdiği bir şeydir. Uyumak, oturmak, konuşmak, seyretmek, değil mi? Yürümek. Bunlar insanın yapmak durumunda kaldığı dini anlamda farz, vacip olmayan şeylerdir. Bunlara diyor, işte Peygamber Efendimizin bundan tutun marifetullah mertebelerindeki sonsuz terakkisine kadar. Yani uyuma halinden, konuşmasından, yürümesinden, oturmasından, yemek yemesinden, giyiminden, kuşamından, hal ve hareketlerinden tutun, marifetullah mertebelerindeki en yüce mertebelerine kadar, ulaştığı mertebelere kadar, ne kadar hal ve hareketleri varsa, tavırları varsa, bakışı, duruşu, kızgınlığı, sevinci, hepsi diyor, onun Allah'ın elçisi olduğunun birer delilleridir. Sakın diyor Peygamber Efendimizin peygamberliğinin delilleri deyince sadece mucize anlamında harikulade şeyleri ile sınırlandırmayın. Subhanallah. Enteresan bir şey ya. Onun için diyor Peygamberimizin, okuyorum, çendan, gerçi her hali ve her tavrı, her hali sınırlamaz değil mi? Her hali ve her tavrı sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Fakat her hali, her tavrı harikulade olmak lazım değildir. Eğer her hali harika olsaydı, bizim taklit edemeyeceğimiz şekilde mucizane olsaydı her hali, o zaman biz peygamberimizi örnek alamazdık. Allah-u Teala peygambere layık, peygamberin yapabileceği özelliklerde hareket yapıyor. Yani o hareket, o tavır, o durum ancak bir peygamberden sudur eder. O itibarla peygamber, o zatın peygamber olduğunun delilidir. Ama harika olsa o zaman müminler, insanlar o hali taklit edemeyecekler. O zaman örnek olamayacak bize. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sizin içinizden, sizin cinsinizden, sizin benzerinizden bir varlığı size peygamber gönderdi diyor Allah. Hatta müşrikler demişler, niye bizim gibi caddede yürüyen, çarşıda alışveriş yapan, yemek yiyen, içen birisini peygamber gönderdi diye? Allah Allah. Güya kendilerine göre itiraz ediyorlar. Halbuki Allah'ın bize, bizim cinsimizden bir peygamber göndermesi, bize olan nimetinin, İhsan ve ikramının, lütfunun bir göstergesidir. Öyle mi? Her hali harika olsaydı, her durumda bize örnek ve imam olamazdı. Onun için Cenab-ı Hak onu ve Subhanallah. İnsan cinsinden ama en iyilerinden. En iyisinden. Peygamberimizi. Peygamberleri en iyilerinden. Peygamberimizi en iyisinden gönderiyor. Her konuda, her durumda tam örnek olsun diye. Devam ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş. Ta insanın ahval içtimaiyelerinde ve dünyevi, uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve harekatlarında rehber olsun, imam olsun. Evet, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmiş. Ailevi hayat, özel hayat, mahrem hayat insanın ömrünün neredeyse yarısını içine alıyor. Hayatının yarısını içine alıyor, değil mi? Bak, Peygamber Efendimiz melek cinsinden gönderilseydi evlenemeyecekti. Meleklerin evlenmesi yok. Hastalanmayacaktı. Yemeyecekti, içmeyecekti. Yaralanmayacaktı. Savaşa giderken yaralanma diye bir durumu söz konusu olmayacaktı. Fesubhanallah. Uyumayacaktı. Yorulmayacaktı. Acıkmayacaktı. Ama Allah-u Teala bir zat gönderiyor, bizim gibi. Oturmak mı istiyorsunuz? Bakın o da oturuyor. Aynı senin gibi. Sen de otur. Yürümek mi istiyorsun? Öyle yürü. Namaz mı kılmak istiyorsun? Öyle kıl. Ahlaklı, doğru söz mü olmak istiyorsun? Onun gibi ol. Bak o da öyleydi. Affetmek mi istiyorsun? Evet, bak Allah onun başına getirdiği musibetleri. Sizin hiçbirinizin başına getirmemiş. Ama affetmiş o. Bağışlamak mı istiyorsunuz? Kızgınlığınızı yudumlamak mı istiyorsunuz? Alın size örnek. O da kızan cinsinden. Onda kızdıracak şeyler oluyor. Ama bak, kızgınlığını yudumluyor. İçine alıyor. Örnek mi almak istiyorsunuz? Peygamber Efendimiz'e bir de böyle bakmak lazım, değil mi? Ya. Şimdi burada size bu anladığımız, üstadımızın açıkladığı bu ifadelerin kaynağını ifade edeyim. Üstadımız buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberlere, sadece peygamberimize değil, peygamberlere ve hasseten Resul ifadesiyle geçen peygamberimize ittibaı emrediyor. Yani peygamberlere uyun. Peygamber, siz işte size her şeyi anlatan, Kur'an'ı açıklayan, problemlerinize çözüm getiren, o da Allah gibi haram eden, Allah gibi helal kılan Allah'ın izniyle bir peygamber geldi diyor. İtaat edin ona diyor ya. Peki hangi konularda itaat edeceğimizi açıklıyor mu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Mutlak itaati emrediyor. Ama hangi konularda itaat edeceğimiz diye bir sınırlama getirmiyor. Ha, bu gösteriyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her konuda ümmetine örnektir. Hatta Üstad Hazretleri peygamberlerin gösterdiği mucizelerin de bizim açımızdan birer örnek teşkil edeceğini bu ayetlerden çıkarmış. Ve birçok örnek veriyor malumunuz Sözler isimli Risalesinde. Öyleyse madem Peygamber Efendimiz'e itaatı ve güzel örnek olmasını Allah Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor, öyleyse her konuda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için örnektir, imamdır. Öyleyse her konuda örnek ve imam olacak bir zatın bizim cinsimizden, bizim özelliklerimize sahip birisinin o peygamber olarak gönderilmesi ismi Hakim'in, ismi Rahim'in muhtezasıdır. Elhamdülillah. Sizin cinsinizden size bir peygamber geldi ayeti ne kadar güzel tefsir ediliyor, değil mi? Bunlar ayetlerin tefsiridir ha. Ayetlerin tefsiridir bunlar. Tefsir okuyoruz şu anda biz. Hem de bizim dilimizde yazılmış. Ne kadar güzel. Evinizde okusanız olur mu? Olur. Türkçe. Çoluğunuza çocuğunuzu açın. Hadi gelin bakalım. Bizim cinsimizden bir peygamber gelmiş. Niye? Bismillahirrahmanirrahim. Açın ayetin tefsirini okuyun. Okuyalım. Ne kadar hoş. Elhamdülillah. Bu bir. İki. Her biri birer mucizat-ı kudret-i ilahiye olan adiyat içindeki harikulade olan sanat Rabbaniyeyi ve tasarrufu kudreti ilahiyi göstersin. Bir de şöyle, insan dünyaya geliyor, gözünü açıyor ki sema yukarıda duruyor. Tepemize yıkılmıyor. Öyle değil mi? Tavanların yıkılması gibi tepemize yıkılmıyor. O boşlukta duran yıldızlardan birisi yolunu şaşırıp bize çarpmıyor. O güneş de her gün doğuyor. Her gün batıyor, ışığını veriyor. Toprak, su karışmıyor birbirine. O sular hiç dökülmüyor aşağıya. Dünya boşlukta durduğu halde. Ben de hava geliyor, hayatım devam ediyor. Sanki normalmiş gibi geliyor insanların artık. Bunlar normalmiş. Zaten benim de hakkımmış gibi bir hisse kaplıyor Allah korusun. İşte bütün peygamberler başta. Hasreten Peygamber Efendimiz gönderilmelerinin en önemli hikmetlerinden birisi de buymuş. İnsan etrafında olan bu harika Allah'ın antika sanat eserlerini ancak sonsuz bir kudretin kudretiyle, ilmiyle, kayyumiyetiyle, hikmetiyle ayakta duracak özellikteki bu antika eserlerin, harika eserlerin adi bir şey olmadığını, kendi kendine olmadığını, bunların çok yüce bir zatın kudretiyle olduğunu, her olayın, her şeyin bir atomdan yıldızlara varıncaya kadar, bir insandan kainata varıncaya kadar her şeyi Allah'ın kudretiyle ayakta durduğunu, yaratıldığını insanlara gösteriyor. Ha. Demek ben başıboş değilim. Demek beni bilen birisi bana bu rızkı veriyor. Ve en ince hatıratı kalbimden haberdar. Duyuyor, işitiyor, biliyor, görüyor ve ihtiyaçlarımı karşılıyor. Allah Allah. Bir de okuyayım cümleyi. Ve her biri birer mucizat-ı kudret ilahiye. Mucize nedir? Haber anlat, söyleyin bakalım. Peygamberimizin gösterdiği mucizeleri anlatıyoruz işte. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ağacı çağırıyor yanına. Ağaç geliyor. Esselamu Aleyke ya Resulallah diyor. Ente Resulullah diyor. Sen Allah'ın elçisisin diyor. Ve yerine git diyor Peygamberimiz. Yerine gidiyor. Mucize değil mi? Harikulade. Ama mucize sadece bunlardan ibaret değil. Bunlar Peygamberimizin eliyle gerçekleşen mucizelerdir. Halbuki mucize her biri birer mucizat-ı kudret-i ilahiye olan adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı Rabbaniyeyi ve tasarruf-ı kudret-i ilahiyeyi. Kainatta olan her tasarruf, her olay, her hadise, her sanat, her varlık birer mucizeymiş. Bu harika, antika ve mucize olan kudret-i ilahiye ve sanat-ı Rabbaniyeyi ve tasarruf-ı kudret-i ilahiyeyi göstersin. Peygamberlerin bir görevi de bu. Subhanallah. Onun için mucize, Allah'ın yarattığı her şey mucizedir. Peygamberler de Allah'ın yarattığı bu mucizelerin Allah'a ait olduğunu, kainat bir araya gelse Allah izin vermezse bir zerre bir zerre yerinden oynayamaz. Hiç kimse kimseye zarar veremez. Bunları göstermek istiyor. Şimdi dikkat edin. Peygamber Efendimiz başta olmak üzere peygamberler bizim özel hayatımızı tanzim ediyor. Aile hayatımızı tanzim ediyor. Yürüyüşümüzü, bakışımızı. Nereye bakıyorsun? Yıldızlara. Niye? Nasıl bu boşlukta durduruluyor? Hangi kudretle? Güneşe bakıyorum. Şu dünya kadar odunlar olsa, hem de binler dünya kadar odun olsa, küre yaz kadar, okyanuslar kadar gaz yağı olsa, siz içine birkaç dünyada kömür koyun, bir günlük ışığına kafi gelmez. Bunun yanmak maddesi niye bitmiyor? Ona bakıyorum. İşte böyle bakarsa Peygamberimizin gönderilme hikmetine uygun bakmış olur. Nasıl dönüyor diye bakarsa o zaman yanlış bakmış olur. Nasıl döndürülüyor? Nasıl yandırılıyor? İşte bütün bunların farkına varmayı sağlayan peygamberler. Hasreten peygamberimiz. Allah Allah.
Bugünkü bilim adamları dakikada 3 Atlas Okyanusu diyorlar Ahmet Hocam. Güneşin gazı için.
Yani Peygamberimizin bize kazandırdığı nimetlerin farkına varmak lazım. Elhamdülillah. Allah'ım, yanımızda elçiniz, katında elçimiz olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama merhamet et ki bize de sirayet etsin. Öyle mi? Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Namaz kılarken ne diyoruz? Esselamu aleyke eyyühen nebi. Bak, namaz kılmak, ya Resulallah, senin getirdiğin hakikatleri kabul ediyorum. Ve bu kabulümü de her gün 5 defa namaz kılarak, senin kıldığın gibi, namazımda Esselamu aleyke ya eyyühen nebi diyerek, seninle manen biatımı, anlaşmamı, sözleşmemi yeniliyorum. Tecdid ediyorum, diyor bir Müslüman. Yoksa ben peygamberimin yolundayım demekle namaz kılmamak bir olmaz, birleşmez ya. Biraz şöyle özel hayatımızı, nefsani hayatımızı, kalp hayatımızı, vicdan hayatımızı, iş hayatımızı, eş hayatımızı, cadde hayatımızı, sokak hayatımızı, gece hayatımızı. Müslümanın gece hayatı olur mu? Olur tabii. Elbette olur Müslümanın gece hayatı. Ama Müslümanca olur. Şöyle bir gözden geçirip, o Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah ne için gönderdiyse, o nasıl yaptıysa, ben ona ne kadar uygun davranıyorum diye bir gözden geçirmek lazım. Evet, eğer efalinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı, evet, eğer efalinde beşeriyetten, bizim taşıdığımız özelliklerden çıkıp harikulade olsaydı, o zaman bizzat imam olamazdı. Efaliyle, yaptıklarıyla, ahvaliyle, hal ve tavırlarıyla, etvarıyla, bir de sözleriyle, konuşmasıyla ders veremezdi. Mesela o da bakıyorsunuz, acıkıyor. Ve subhanallah. Üzülüyor. Gözlerinden yaş geliyor. Ağlıyor. Hem de kim için? Ümmetinin günahları için ağlıyor. Başkasının günahları için ağlayan adam. Allah Allah. Bu asırda da bir adam başkasının günahına ağlasa peygamber gibidir. Ama peygamber değildir. Değil mi? Peygamber gibidir. Tabi bunu bazıları yanlış anlıyorlar. Peygamber gibi olur olur tabi. Peygamberimiz diyor. Ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir diyor. Mesela bir adam sahabe gibi bir hayat yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Sahabe gibi denir değil mi? Sahabe gibi. Bir adam da peygamber gibi hayat yaşasa peygamber gibidir. Beşeriyetten çıksaydı bir Müslüman peygamberimizi nasıl taklit edecekti? Eşlerinden tavır görür değil mi peygamberimiz de? O da sabreder miydi? Ederdi tabi. Bir Müslüman da eşinden tavır görürse, o da sabrederse peygamber gibi olur. Biri hakaret ediyor. Peygamberimiz hakaret ediyor mu? Etmiyor. Sana hakaret eden bir Müslümana hakaret etmezsen peygamber gibi olursun. Zor. Tabi zor. Nefsime dokunuyor diyor. Enaniyetime dokundu diyor. Kalbimi kırdı diyor. Haysiyetimle oynadı diyor. Peygamberin tavrı, peygamberin haysiyeti, peygamberin şerefi, peygamberin kalbi yok muydu? Öyle demiyordu ama. Bak beşeriyetten çıkmamış. Beşeriyetiyle beraber bu özelliklerini sergilemiş ki ey beşer, siz de onu örnek alın diye. Evet. Fakat onun için peygamberimizin bütün hayatını harikulade, fevkalade örnek alınama şeklinde yaratmamış Allah. Ama yalnız nübüvvetini muannetlerine karşı ispat etmek için peygamberliğini ispat için mucize göstermek durumundadır. Mucize göstermeyen zat peygamberliğini ispat etmiş olmaz. Onun için her peygamberin mutlaka mucizesi var. Bir, iki, üç artık duruma göre. Ama peygamberimizin daha çok mucizesi var. Demek ki mucizenin gösterilmesinin birinci hikmeti muannitleri, yani peygamberin peygamberliğini getirdiği dini kabul etmemekte direnenleri, evet, onlara karşı ispat etmek için peygamberliğini getirdiği dinin hak din olduğunu, okuduğu vahyin Allah'ın kelamı olduğunu göstermek için, evet, harikulade işlere mazhar olur ve indel hace ara sıra mucizatı gösterirdi. Bir başka yerde Üstad Hazretleri, imanı zayıf olan insanların imanlarını kuvvetlendirmek, münafık olup içinden inkar ettiği halde dışından iman etmiş gibi görünenlerin ihlasa ermelerini sağlamak, müminlerin imanlarını artırmak ve kalplerini kuvvetlendirmek, bir de ihtiyaç oluyor. Bu ümmeti Muhammed'in insan içerisinde keramet olarak gerçekleşir. Çok zor durumda kalıyor. Artık ihtiyaç var. Ellerini açıyor. Allah keramet kârâne ihsan ediyor. Bu peygamber de tecelli edince mucize oluyor. Orada susuz kalmış. Ya Resulallah, suyumuz yok çölde. İhtiyaç var. Peygamber Efendimiz ellerini kaldırıyor. O musluğu çeşme gibi başlıyor akmaya. İhtiyaç halinde. İndel hace. Her yerde istediği şekilde değil yani. Onun için Peygamber Efendimiz'in hayatında mucize var. Çok. Ama hayatın tamamını harikulade, mucizeli bir hayat olarak değerlendirmek doğru olmaz. Ne kadar güzel olayı böyle aklımıza, anlayışımıza uygun bir şekilde tefsir etti. Elhamdülillah. Ara sıra mucizatı gösterir. Fakat sırrı teklif olan imtihan ve tecrübe muhtezasıyla elbette bedahet derecesinde ve ister istemez tasdika mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Bu da enteresan. Günümüzde sorulan sorudan birisi. Madem Allah var, evet, o zaman benim inanacağım şekilde bir şeyler göstersin bana. Yani ne demek istiyor? Yani ben inanmak zorunda kalayım. Sen inanmak zorunda kalırsan o zaman sen inanmaya ne manası var? Mesela beni insan olmak zorunda bıraksın. Zaten insan olmak zorunda kalmışsın. İnsansın sen. Şimdi insan olmayın zatında bir şey var mı? Sevabı var mı? İnsan olduğun için, sırf insan olduğun için sen cennete gideceksin demiş olur mu? Olmaz ki. Yani bir talebe diyor ki, yani öğretmenler beni birinci olmak zorunda bıraksınlar. Bak nasıl birinci olur? O zaman senin birinci olmaya ne manası kalacak yani? Tabiri caizse öyle bir mana. Ölür mü? Olur mu öyle şey? Onun için Allah-u Teala bakın kainattaki olayları sebeplere bağlamış. Değil mi? Bak ağacı topraktan alıyoruz. Meyveyi ağaçtan alıyoruz. Allah-u Teala yıldızlara la ilahe illallah yazdıramaz mıydı? Yazdırırdı. O zaman ama Ebu Bekir Sıddık gibi ulvi ruhlu, elmas ruhlu insanlarla, Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, süfli ruhlu insanların farkı nasıl anlaşılacaktı? Ya. Onun için Peygamberimiz, bakın çok dikkatimi çekti. Mesela parmaklarından su akıtacak Allah'ın izniyle. Diyor ki ne kadar suyunuz varsa getirin. Onlar sularını getiriyorlar. Peygamberimizin parmaklarına döküyorlar. Ve böylece parmaklarından suyu fışkırtıyor. Tamamen şeyi kesmiyor. Mesela elini kaldırıyor, ay ikiye bölünüyor. Ya belki bizi yanlış gösterdi, belki bize öyle geldi. Belki sihir yaptı falan. Bak, aylarca öyle bekletmiyor. Günlerce öyle bekletmiyor. Herkesi teslim olmaya mecbur bırakmıyor. Yani bu da çok, çünkü çok sorulan şeylerden insan aklına gelir. Sorulur. İşin özü bu. Evet, bir de okuyalım. Bedahet derecesinde ve ister istemez tasdika mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Çünkü sırr-ı imtihan ve hikmet-i teklif iktiza eder ki akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Akla kapı açılsın, aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Onun için imanı tarif etmiş Taftazani. Üstad Hazretleri de mektubatında almış. Diyor ki, kulun cüz-i iradesini sarfından sonra Allah'ın o kulun kalbine ilka ettiği bir nurdur iman. İman nedir? Nurdur. Kim koyuyor? Allah koyuyor. Ama neden sonra? Cüz iradeyi sarf ettikten sonra. Yani içeriye ışığı Allah yaratıp gönderiyor güneşten. Evet. Perdeyi açtıktan sonra içeri doluyor değil mi? Ama perdeyi açmazsan girmiyor. Kapıda bekliyor. Pencerede bekliyor. Demek ki kalbin üzerinde bekliyor iman. Nur. Allah ilka edecek. Koyacak kalbe. Ama o kalbin üzerindeki küfür perdesini aşman gerekiyor. Onu aşmadıkça koymuyor Allah. Eğer mucizeler harikulade olsaydı, ister istemez açmak mecburiyetinde kalacaktı. O zaman imtihan sırrı ortadan kalkacaktı. Subhanallah. Allah'ım. Bize bu güzel hakikatleri anlamayı, okumayı nasip ettinsin. Sana hamdolsun. Bize bu güzellikleri bildiren peygamberimize salat olsun. Ashabına. Ve bize bunları bu bizim kendi anlayacağımız dilde anlatan Bediüzzaman Hazretlerine de dua olsun. Elhamdülillah. Evet. Eğer gayet bedihi bir surette olsa o vakit aklın ihtiyarı kalmaz. Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin faydası kalmaz. Kömür ile elmas bir seviyede kalırdı. Cay hayrettir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübalağasız, yani sakın diyor, mübalağa ediyorum, böyle aşırı konuşuyorum zannetmeyin diyor. Gerçeği ifade ediyorum ki, binler vecihte binler çeşit insan. Her biri bir tek mucizesiyle veya bir delil-i nübüvvet ile veya bir kelamı ile veya yüzünü görmesiyle ve hakeza. Allah Allah. Hadi bunun bir tanesini örnek verelim. Bir bedevi gelmiş Peygamber Efendimiz'e demiş. Sen elçilik iddiasından buluyorsun. Evet demiş. Peki delilin nedir demiş. O da şu ağaçtır. Peki çağır gelsin yanına demiş bedevi. Yani çölden gelmiş. Çölde yaşan bir zat. Çağırmış ağacı Peygamberimiz yanına. Ağaç gelmiş. Demiş emret gitsin yerine. Emretmiş gitmiş yerine ve Müslüman olmuş. Bir deli, bir mucizeyle. Abdullah İbni Selam Hazretleri var Medine'de. Yahudilerin ileri gelen alimlerinden. Yahudilerin de alimlerinin üstün tuttuğu bir alim. Peygamberimizin yüzünü görür görmez demiş ki bu yüzde hile olamaz demiş. Bu yüzün sahibi ve peygamberim diyorsa peygamberdir demiş. Yüzünü görmesiyle. Ve subhanallah. Şimdi dikkat edin. Binler zat, binler vecihle o zatın bir mucizesiyle, bir deliliyle, bir konuşmasıyla, bir yüzünü göstermesiyle o kadar insanlar imana geldiği halde alacağımız derse bakın. Ve o peygamberi kabul ettikten sonra her hareketini adım adım takip ettiği halde bir de bu var, inanmak yetmiyor. İnanmışlar ama nasıl? Adım adım takip ediyorlar ne yapıyorsa. Hatta gece takip ediyorlar ki nasıl yatarsa biz de yatalım. Geçen ibadetleri yapıyor. Nasıl davranıyor onlara dikkat edelim diye. Kızınca dikkat ediyorlar nasıl kızıyor diye. Sevinince diyorlar ki peygamberimiz sevindi ama azı dişleri görünmezdi gülerken. Gülümserdi. Kahkaha hiç yok. Ona dikkat ediyorlar biz de öyle yapalım diye. Ya bunun inceliği burada. Yani o zatın yüzünü görmekle, bir kelamını işitmekle, bir deliliyle peygamberin tasdik etmesinden maksat bu. Onun hayatını örnek alayım ben. Madem peygamber, madem yaptığı şeyler Allah'ın rızasına uygun ve madem Allah marziyatı dairesinin nasıl olduğunu onunla bize gösteriyor, öyleyse ben de onu takip edeyim ki onun gibi namaz kılayım. Onun gibi oturayım. Onun gibi alışveriş yapayım. Onun gibi davranayım. Tabii ya. Birer alametiyle iman getirdikleri halde bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve mudakkik mütefekkirleri imana getiren bütün o binler delal-i nübüvveti, onların inandıkları bütün mucizeleri, gördükleri o harika halleri, güzel halleri, Peygamberimizin her halini biz hep beraber gördüğümüz halde, birini değil, hepsini şu anda haberdar olduğumuz halde nakli sahihle ve asar kat'iyle şimdiki bedbaht bir kısım insanlara kafi gelmiyor gibi dalalete sapıyorlar. Onlara bir gülümsemesi onları imana getiriyor. Yüzünü göstermesi onları imana getiriyor. Bize bütün mucizeleri hepsi geldiği halde, bütün hayatının güzellikleri bize ulaştığı halde ehli dalalete ne oluyor da iman etmiyorlar. O zaman biz buradan ders alalım. Bu müminler bu peygamberin peygamberliğini bu kadar delillerle bildikleri halde neden hayatlarını o peygamberin hayatına uygun geçirmiyorlar? Neden iş hayatlarını, eş hayatlarını, aile hayatlarını, gece hayatlarını, Müslümanın gece hayatı olur inşallah. Ya. Niye ona uygun yaşamıyorlar? Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.